Ayrım 10.
Kara haber bulutları bütün göğü kapladı. Zaten buna ne hacet. Gün geçmiyor ki 3-4 düşman uçağı başımız üstünde uçmasın. Bir defasında o kadar alçaktan geçtiler ki kanatlarının altındaki mavili beyazlı rengi bile göründü. Bir başka defa yere bir takım kağıtlar attılar. Bu kağıtlardan bir tanesi benim elime geçti. Diyordu ki, Eskişehir, Kütahya'yı aldık. Yarın öbür gün buralara kadar geleceğiz. Sakın yerinizden yurdunuzdan olmayınız. Biz size kötülük etmeye gelmiyoruz. Halife ve padişah bizimle beraberdir. Biz sizi Kemal'in çetelerinden kurtarmak için harbediyoruz. Köylüler bunu okuyunca her birinin gözünün sevinçten parıl parıl parlamaya başladığını gördüm. Yalnız Bekir Çavuş endişelidir, başını iki yana sallıyor. Şimdi böyle derler ama sen kulak asma. Bütün bu tatlı diller hep girinceye kadardır. Sonra başlarlar köyde ne varsa sömürmeye. Vallahi bir lokma ekmek, bir tane yumurta bırakmazlar. Bütün samanları hayvanlara yedirirler. Yağ, davar, kuzu, keçi ne bulursa yutarlar. Bana kalırsa şimdiden bunları kaçırıp saklamanın bir yolunu bulmalı. Salih Ağa arsız bir tebessümle sırıtıyor. Ben işittim. Aldıkları yedikleri şeylerin hepsinin parasını verirlermiş. Bir defa verir, iki defa verir. Sonra nereden verecek? Asker bu. Gittiği yerde altın kesmiyor ya. Hiç kimse Bekir Çavuş'u dinlemiyor. Hepsi Salih Ağa'nın tarafını tutuyor. Gelip de 40 yıl kalacak değiller ya. Belki bir gün, belki iki gün. Sonra göçüp giderler. Bekir Çavuş, bir söz vardır diyor. Askerin geçtiği yerde ot bitmez. Göçer ama bize bir şey bırakmaz. Önümüz kış, bize bir şey bırakmazlar. Ben bir kenardan yüreğim boğazıma tıkanmış bir halde milli bir felaketin arifesindeki bu basit, bu aşağılık konuşmaları dinliyorum. Artık ağzımı açıp bir şey söylemek istemiyorum. Varıp başımı alıp daha içerilere doğru yürüsem mi? Mutlaka Eskişehir'den Ankara'ya yaralılar taşıyan trenler vardır. Onlardan birini atlayıp Ankara'ya gitsem. Hiç değilse bu trajedinin anlam ve mahiyetini anlayan kimseler içinde ne olacaksam olsam. Hayır. Hayır, artık bir harekette bulunmaya gücüm kalmadı. Burada kalıp öleceğim. Hatta onlar köye girecekleri gün askeri elbisemi giyeceğim. Önlerine kılıcımı süreye süreye çıkacağım. Ta ki ilk hamlede süngüleriyle vücudumu delik deşik etsinler diye. Kanlı ve vahşi bir işkencenin derin, ilahi hazını şimdiden duyar gibi oluyorum. Eski şühadenamelerde yüzlerce ok yarasında can veren kurbanların her bir yarasında bir gül bittiğinden bahsolunur. Bunun gerçekle ne kadar uygun olabileceğini şimdi anlıyorum. Çünkü vücudumda süngülerin saplandığını tasavvur ettiğim her nokta şimdiden tatlı tatlı gidişiyor. Bu kadar tatlı tatlı gidişen yerlerde ancak güller açabilir ve her birinden kan yerine bal akabilir. Asıl felaket şuradadır ki düşman askerleri bana bir şey yapmaksızın buradan geçip gidebilir. O zaman ben bir mezbedele, bir moloz gibi kalacağım ve bulunduğum noktada diri diri çürümeye mahkum olacağım. Köylüler konuşurken işte ben kendi kendimle böyle konuşuyorum. Onların sözleri bana büsbütün başka bir dünyanın, başka cinsten bir takım yaratıkların mırıltıları gibi geliyor. Bazen ne dediklerini hiç anlamıyorum. Buğday, arpa, davar, öküz, saman, bunlar da ne demek olacak? Birkaç günden beri cephenin nasıl çözüldüğünü gözle görmek mümkündür. Haymana ve Sivrihisar havalesini geçen bütün yollardan bulanık bir göz seli akmaya başladı. Bunlar içinde bazı yılgın askerler de yok değil. Bunlar insanlıktan çıkmış, gözlerinin feri kaçmış ve çoktan ilkelleşmiş görünüyor. Onun için hiçbirini durdurup konuşmuyorum. Yalnız öbürleriyle birkaç adım yürüdüğüm ve nereden gelip nereye gittiklerini kendilerinden sorduğum oluyor. Bunlar genellikle Eskişehir bölgesi halkındandır. Fakat işlerinde daha uzaklardan, Kütahya'dan, Bilecik'ten gelenler de var. Çoğu kadınlardan, ihtiyarlardan ve çoluk çocuktan mürekkep bu kafileler gerçi nereden geldiklerini bize haber verebiliyorlar. Fakat nereye gideceklerini hemen hiç bilmiyorlar. Öyle gelişi güzel yürüyorlar. Kiminin omuzunda bir yatak, kiminin koltuğu altında bir çıkın, kiminin sırtında bir kundak çocuğu, kimi bir küçük kazanı bir miğfer gibi geçirmiş yürüyorlar. Porsuk çayının akışı gibi şuursuz, faydasız ve hazin bir gidiş. Onlara bazen bir parça yiyecek verdiğim oluyor. Teşekkür etmeden alıyorlar ve sessiz sessiz yollarına devam ediyorlar. Bir gün aralarında yüzü henüz insani ifadesini kaybetmemiş aksakallı bir adama sordum. Hiç umut kalmadı mı? Yüzüme baktı, sağ yanıma baktı. Cevap vermeden yürüdü gitti. İhtiyarın bu tavrı yüreğime öyle bir perişanlık verdi ki ardından bile bakmaya cesaret edemedim. Başım önüme düştü ve dizlerimin bağı çözülüp durduğum noktaya çöküverdim. Bir başka gün ıssız ovanın ortasında yolunu şaşırmış 10-12 yaşlarında bir çocuğa rast geldim. Çocuk hem ağlıyor hem yürüyordu. Beni görünce bir çığlık kopardı ve aksi yöne dolu düzgün koşmaya başladı. Ben dur diye bağırdıkça çocuk arkasına bakmadan kaçıyordu. O koştu, ben koştum. Fakat yetişmek kabil olmadı. Dere, tepe, iniş, yokuş kaybolup gitti. Ve hava o kadar sıcaktı ki ben çocuk eriyip buhar oldu zannettim. Bir günde yolun kenarında bir eski heybe gibi bırakılmış bir ihtiyar kadın buldum. Kupkuru, kapkara bir koca karı. Üstü başı o kadar parça parça idi ki ilk görüşte yere bir tarla korkuluğu yuvarlanmış sandım. Kadın kıvrılıp yatmıştı, üzerine doğru eğildim. Nine, nine hasta mısın? Hasta mı? Ne hastası? Bana yiyecek vermediler, bana içecek vermediler. Ben 7 gün 7 gece yürüdüm. O kızım olacak karıya beni biraz sırtına al dedim. Kabahatim işte o. Beni şuracığa atıp gidiverdiler. Sen şuracıkta biraz bekle. Biz seni gene alırız dediler. Yalan, yalan. Ben yalan olduğunu bilirdim emme. Ne diyeceksin bey? Sesi o kadar ince, o kadar inceydi ki bir sivrisinek vızıltısını andırıyordu. Ağzının içinde bir tek dişi yoktu. Onu her açıp kapayışında çenesinin ucu burnuna değiyordu. Gel, seni bizim köye götüreyim. Olmaz, olmaz. Belki döner gelirler. Kim bilir, belki döner gelirler de beni bıraktıkları yerde bulamazlar. Bir akşamüstü alacakaranlığın içinden bir ses. Davranma. Ben yürümeme devam edince bir kurşun bir eşek arısı gibi vızıldayarak kulağımın yanından geçti. Derken pat pat pat biri koşmaya başladı. Altı demirli çivili kundura sesleri. Mutlaka bir asker kaçağı alacak. Az kalsın bir Türk erinin kurşunuyla ölecektim. Gerçekten cephenin çözüldüğü gözle görülür bir hale geldi. Fakat buna çözülmek mi diyeceğiz? Hayır. Hayır, Türk ordusu dağılmadı. Ve Ankara'nın üstünden düşman ilerleyebilir. Düşman Ankara'ya kadar da gelebilir. Fakat biz yurdumuzun en son kayası üstünde de kendimizi savunacağız. Düşmanı vatanın haremi ismetinde boğacağız diye bir ses yükseldi. Bu onun sesidir. Bu insana ümit, kuvvet ve metanet veren sestir. İşte yeni bir azimle toplanan Büyük Millet Meclisi onu geniş yetkilerle başkumandan tayin etti. Savaş meydanında bizzat o geliyor. Altınbaşı ufukta bir çoban yıldızı gibi parıldamaya başladı. Dağılır gibi olan koçlar sürüsü gene toplanıyor. Muntazam askeri kafilelerinin birer birlik halinde yeni mevzilerine doğru yol aldıklarını görüyorum. Bir topçu müfrezesi bütün ağırlıklarıyla bizim köyün içinden geçti. Uzun uzadıya subaylarla konuştum. Büyük bir meydan savaşına hazırlanıldığını söylüyorlar. Hepsi de ümitli görünüyor. Gerçi eskisi gibi mutlaka yeneceğiz demiyorlar. Fakat yenildiklerini de kabul etmiyorlar. İçlerinden babacan bir binbaşı bana dedi ki, doğrusu Eskişehir'in düşüşünden sonra bizi takip etseydi halimiz yamandı. Fakat etmedi. Öteden bir genç yüzbaşı atıldı. Edemezdi. Çünkü o bizden daha yorgundur. Benim bildiğim daha birkaç ay yerinden kımıldayamaz dedi. Bir daha gence, o vakte kadar da biz karşı taarruza geçeriz sözlerini ilave etti. Biz böyle konuşurken köylülerin her biri bir deliğe kaçmış uzaktan bizi gözetliyorlardı. O binbaşı etrafına bakınıp, yahu bu köyde kimseler yok mu dedi. Genç yüzbaşı bana cevap vermeye vakit bırakmadan, vardır, vardır ama ne olur ne olmaz diye hepsi bir köşeye sinmiştir. Onlara çarıklı erkanı harp derler. Binbaşı iri gövdesini hoplatarak gülüyordu. Yarın öbür gün burada kızılca kıyamet kopunca görürler onlar. Erkanı harpli diyordu. Genç subay kulağıma eğildi. Sahi azizim, siz onlara söyleseniz de bir an önce hayvanların önlerine katıp ateş hattının öbür tarafına çekilseler fena olmaz. Cebimden Yunan uçaklarının attığı kağıtlardan bir tanesini çıkardım ve genç subaya uzatarak, "Onlar buna inanıyorlar. Benim sözüme kulak asmazlar," dedim. Subay kağıdı okurken benzi sapsarı kesildi. Kağıdı sert bir tavırla arkadaşına uzattı. "Buna inanıyorlar ha. Öyleyse bir şey söylemeyin. Bu insanlar kurtarılmaya layık değildir," dedi. Kağıda bir göz gezdirip bana iade eden binbaşı fütursuz bir eda ile, "Canım, buralar hiç düşman istilası görmedi ki, ne bilsinler," dedi. "Siz gidin bir de Rumeli'ye yabancı bir ordunun veya idarenin iyi olabileceğini söyleyin. Eğer hainliğinize hükmetmezse mutlaka deli olduğunuzu zanneder. Ama bunlar..." Yüzbaşı, "Ama bunlar da nedir? Görmüyorlar mı? İşitmiyorlar mı? Düşmanın 50-60 kilometre ötede neler yaptığını bilmiyorlar mı?" Bilmezler. Bilmezlerse burada kalıp öğrenirler." Binbaşı birdenbire bana döndü. "Ya siz ne yapacaksınız?" diye sordu. "Ben mi? Vallahi bilmiyorum. Ben de bu köylüler gibi oldum. Her şeyi kadere bırakıyorum." "Yok canım, öyle şey olur mu? Daha vakit varken çıkıp gidin Ankara'ya." "Sahi, tehlike o derece muhakkak mı?" dedim. "Tabii, ne olacak ya? Buraları hiç değilse iki ateş arasında kalacak. Hiç değilse. Daha fenası olması da mı muhtemel? Adam sen de." Bu söz ağzımdan çıkıverdi. Subayların üçü birden hayretle yüzüme bakıyorlardı. Benim bir deli olduğuma mı hükmettiler nedir? Artık bahsi hiç tazelemediler. Akşama doğru bana sessizce veda edip gittiler. Hiç bilmediğim, tanımadığım bu üç subayın gidişi benim yüreğime bir dost ayrılığının acısı gibi bir şey bıraktı. Saatlerce oturduğum yerde öyle melul melul kalmışım. Bu çeşit buluşmalar, bu çeşit tesadüfler, kendi sınıfımızdan insanların bu gelip gidişleri bendeki yalnızlık duygusunu tazelemekten başka bir şeye yaramıyor. Her defasında kendimi biraz daha garip hissediyorum. İlle bu seferki canıma pek değdi. Çünkü bu sonuncu görüşmemdir. Niçin onlarla daha uzun, daha derinden, daha candan konuşmadım? Onlara niçin bütün dertlerimi birer birer sayıp dökmedim? Onlara içimde beslediğim korkunç niyetten niçin haber vermedim? Bir kanserli urunu göstermekten nasıl korkarsa derdimi açmaktan öyle korktum. Belki de iyi ettim. Çünkü sırrımı öğrenselerdi beni zorla alıp götürmeye kalkarlardı. Beni cephenin ardında bir köşecikte bir sakat hayvan gibi saklarlardı. Boş yere subay kantinlerinin ve subay çadırlarının bir sığıntısı olurdum. Arkaya veya geriye doğru hareket anlarında karargah kumandanlarının bir angaryası, bir baş belası kesilirdim. Çöldeyken kuyruğu kesik bir köpek bizim alaya musallat olmuştu. Nereye gitsek beraber gelir, kovsak dinlemez ve peşimizi bir dakika bırakmazdı. Hep ayaklarımızın arasında dolaşır, arkamızdan koşar, siperlerin içine girer çıkar, geceleri şunun bunun çadır önünde nöbet beklerdi. Halini acır vuramazdık. Hatta yemek artıklarını hep ona verirdik. Ve köpek belki de bizden bunun için ayrılmak istemezdi. İşte ben onlarla gitmiş olsaydım mutlaka bu köpeğe benzerdim. İyi ki gitmedim. İyi ki gitmedim çünkü her hayatın kendine göre bir başlayışı, bir bitişi vardır. Bunu değiştirmek kimsenin elinde değildir ve olmamalıdır. Hayat bölünmez bir şeydir. Onun belirli ve mukadder mimarisini değiştirebilir miyiz? Değiştirmek elimizde midir? Ve değiştirsek güzel, iyi bir iş olur mu? Ben için için ta ilk gençlik anlarımdan beri için için bir dramın bütün safhalarını yaşadım. Sanki kendi kendimi seyreden, kendi için oynayan sessiz bir aktördüm. Bir tragedya aktörüydüm. Şimdi son perdeyi oynayacağım sırada birdenbire rolümü değiştirip bir başka adam mı olayım? Yok, Hamlet gibi başladım, Hamlet gibi bitireceğim. Benim için bu bir kariyer meselesidir. Birdenbire yüzümün kara sarı boyasını silip dayak tiryakisi bir topal uşak, bir kambur aşık, bir korkak ihtiyar makyajı yapamam. Eğer kendi emeklerimize, kendi ideallerimize göre yaşamak imkanı bulamadıksa bari kendi ölümümüzle ölelim. Ne doğduğumuz yeri, ne sevdiğimiz kimseleri, ne yüzümüzü, ne kalbimizi kendimiz seçebildik. Fakat ölümün her türlüsünü seçmek bizim elimizdedir. Ben işte gider ayak bu gücümü, bu tek gücümü kullanacağım. Ölümlerin bence en asili, en değerlisi, en tatlısıyla öleceğim. Ve arkamda hiçbir kimse bırakmayacağım. Ne bir dost, ne bir sevgili. Hiçbir izim de kalmayacak. Hatta mezarım bile. Çünkü bu köylüler beni gömmezler. Bir derenin içinde köpeklere, kargalara yemlik bırakırlar ve kemiklerimi tezlik ateşinde yakarlar. Ne âlâ, yâdellerde kemiklerim bile kalmayacak. Bugün köyde inanılmayacak derecede harikulade bir olay oldu. Öğle üstü 3-4 kişi kahvenin çardağı altında oturuyorduk. Ta uzaktan yolun dönemecinde bir asker müfrezesinin ucu göründü. Hepimiz heyecanla ayağa kalktık ve yola doğru yürüdük. Çok geçmedi. Bu gelenlerin bizim askerlerimiz olduğu anlaşıldı. Lakin bunun böyle olduğunu anlamak köylüleri teskine yaramadı. Ya da el alemi angarya sokarlar diye her biri bir yana savaştı. Bekir Çavuş da dönmek üzereydi fakat ben bırakmadım. Dur bakalım, belki şunlardan bir havari salırız dedim. Eski ordu hayatından ondan biraz askerlik gururu kalmış olacak. Müfreze, dolambaçlı ve tozlu yol üzerinde dağınık bir yürüyüşle döne dolaşa yaklaştı. Bekir Çavuş baktı baktı. Bu ne demek? Ne başı var ne kıçı diye söylendi. Gerçekten gelenler ne düzgün bir tavır ne de bir jandarma müfrezesine benziyordu. Hatta daha ziyade yaklaştıkları vakit giydikleri elbiselerin, taşıdıkları silahların da birbirini tutmadığını gördüm. Merhaba arkadaşlar, nereden böyle? O kadar yorgundular ki cevap verecekleri yerde bize tozdan bembeyaz olmuş kirpiklerin arasından ölü gözlerle bakıp geçiyorlardı. Bir iki tanesi yanımıza yaklaşıp köyün suyu nerede diye sordu. Bekir Çavuş kendini bir derleyip topladı. Parmağının ucuyla çeşmenin bulunduğu meydancığı gösterdi. Teker teker ikişer üçer yürüyorlar, bir tanesi arkadan geliyor. Bekir Çavuş kendini tutamadı. Yahu sizin subayınız falan yok mu diye bağırdı. Çeşmeye doğru gidenlerden bir tanesi döndü. O arkadan geleni gösterdi. Bekir Çavuş kendini gene bir derleyip toparladı. Elinin tersiyle bıyıklarının dik kıllarını sıvazladı. Uzaktan o gelen adamı süzdü, süzdü. Hele şuna bak dedi. O adam arada bir yolun ortasında şaşırmış gibi duruyor ve etrafına bakınıyor. Sonra gene birkaç adım yürümeye başlıyordu. Başçavuşun gerçekten acayip bir hali var. Yol üstünde öyle zikzaklar yapıyor ki adeta sarhoş olduğunu hükmedilebilir. İşte gene durdu. Gene sağına soluna bakıyor. Durduğu noktada bir Mevlevi dervişi gibi dönüyor. Bekir Çavuş'un sabrı taştı, ileri doğru yürüdü. Hey hemşerim, ne bakınıp duruyorsun? Herifin bu sesten irkilip ürkmüş olması gibi silkindiğini gördüm. Sonra acele acele Bekir Çavuş'a yaklaştı. Bir süre karşı karşıya hareketsiz kaldılar. Derken iki ağızdan bir anda bir feryatla her iki adam sarmaş dolaş oldu. Bir uzun süre öylece kaldılar. Ben merakla adım adım onlara yaklaştım. Bekir Çavuş iki eli karşısındaki adamın omuzlarında bana döndü. Hey şu Allah'ın işine bak. Bilin mi bu kim dedi. Dikkatle bakıyorum. Derisi bir Hintli derisi gibi karışmış, uzun ve kırçıl sakallı bir adam. Kaç yaşında? Belki 30'unda, belki 50'sinde vardır. Anadolu köylüsünün hele uzun süre askerde kaldıktan sonra yaşını tayin etmek pek güçtür. Bekir Çavuş'a, senin eski silah arkadaşlarından biri olacak dedim. Kocaman bir kedi esneyişine benzeyen bir tebessümle sırıttı. Bu, hani şehit sandığımız Şerif be, Emine'nin babası Şerif. Sonra dönüp, kızım burada bilir misin? Kızını biz burada evlendirdik. Herif hayretle geri geri çekildi. Etme be, Emine o kadar büyüdü mü ki? Durdu, düşündü, düşündü. Parmaklarıyla yılları hesap etti. 10 yıl oluyor, doğru ya 10 yıl dedi. O vakit hiç değilse 8 yaşında vardı. Daldı. Görsem tanımam ki dedi. Bir dakika dağılan aklını toplamak ister gibi kendini bir zorladı. Anam sağ mı dedi. Sağ ya, köyde oturup duruyor. Emine'nin babası bir şey daha sormak istedi. Yutkundu, yutkundu. Sonra acayip bir sessizliğe düştü. Bize şaşkın şaşkın bakmaya başladı. O kadar şaşkın gözlerle ki İçlerinde şuurun son ışıkları sönmüş sayılır. Şerif Çavuş, gel köye varalım. Koca adamı adeta sıkılgan bir çocuğu bilmediği bir yere sürükler gibi götürüyorduk. Kahvenin önüne vardığımız zaman Bekir Çavuş onu hemen eliyle bir iskemlenin üstüne oturttu. Hele sen şurada biraz bekle dedi. Şerif Çavuş'un önü sıra gelmiş olan askerler toprağın üstünde yüzü koyun yatmış uyumuşlardı. Emine'nin babasına dedim ki, ahiretten gelen yolcu, kahveyi nasıl istersin? Bir sigara içer misin? Paketimi uzattığım zaman hem onun hem benim ellerimizin titrediğini gördüm. Şerif Çavuş, bir su, aman bir su dedi. Kahvecinin getirdiği altı delik maşrabayı iki eliyle kavradı, lıkır lıkır içmeye başladı. Ben gittikçe artan bir merak ve heyecanla bu acayip Odise kahramanına bakıyorum. Ulis de 10 yıl denizlerde kaybolduydu. Memleketine döndüğü gün bir domuz çobanının ağlında delikanlı olmuş oğluyla karşı karşıya geldiği zaman ne oğlu onu ne de o oğlunu tanıdı. Fakat iffetli ve sabırlı karısı Penelope henüz hiç kimseyle evlenmemiş onu evinde bekliyordu. Bu Anadolu, Ulysses'in karısı ise çoktan bir başka adama varmıştır. İşte Şerif Çavuş'un Odisesi asıl burada düğümlenecek. Hem de bir kör düğümle düğümlenecek. 10 yıl ne yaptı? Nerelerdeydi? Sorsam bu uzun macerayı bana anlatabilecek mi? Belki hiçbir şey hatırlamıyor. Vakalarla dolu yıllar bir kayanın üstünden akan sular gibi onun üstünden akıp geçmişe benziyor. Fakat sular en sert taşlarda bile izlerini bırakırlar. 10 yıllık macera kabil mi ki onda hiçbir eser bırakmadan geçip gitmiş olsun? Şerif Çavuş, bu kadar zamandır nerelerdeydin? Başını çevirmeden hep önünde sabit bir noktaya bakarak cevap veriyor. Askerde. Tabii askerde olduğunu biliyorum. Fakat bir yerde esir mi düştün? Ne oldun da böyle yıllarca senden bir haber çıkmadı? Ya Moskova esir düştük dedi. Esarette çok kaldın mı? Rusya'nın neresinde kaldın? Neresi olduğunu bilmiyorum gari. Bizi çok dolaştırdılar. Ya sonra memlekete nasıl döndün? Memlekete dönmedim ki. Aha bugün köy karşıma çıkıverdi. Yakın düştüğümü ondan anladım, şaştım kaldım. Bir süre o da ben de susuyoruz. Tekrar soruyorum. Buradan çıkalı 10 yıl oldu diyorsun. Demek ki askere Balkan Savaşı'ndan önce gittin. He ya, Balkan Harbi patladığı vakit ben Urmeli'nindeydim. Sonra İstanbul'a geldik. Ben terhis olurken seferberlik çıktı, bizi Erzurum'a gönderdiler. Gene sustuk. Hep birer birer sormak gerekiyor ve ağzından cevaplar basit, sade, teker teker düşüyor. Sanki dünyanın en önemsiz işlerini anlatır, sanki kahve içtim, uyudum, kalktım, yüzümü yıkadım der gibi Sarıkamış Sibirya yollarını, oradaki açlığı, sefaleti, oralardan dönüşü, yaya olarak ve farkına varmayarak sınırdan içine içeri girişi, Kars'a gelişi, Kars'tan tekrar alınıp Şark'a, Şark'tan Cennub'a ve nihayet Adana'ya gönderilişini söylüyor. Müthiş bir olaylar akımı. Onu bir ağaç parçası gibi kürenin böğründe ve binlerce kilometre mesafe içinde oradan buraya, buradan oraya sürükleyip gitmiş. Bu selin her dalgası birkaç ay, her bir kıvrıntısı birkaç yıldır. Ve Şerif Çavuş bütün destanını bana 5-10 dakika içerisinde anlattı. Derken köşenin başından Bekir Çavuş önde, Emine arkada ve daha arkada İsmail geldiler.